Ayrım 21.
Cim yere baktı. Seninle dövüşemem, omzumdan vuruldum ben. Dövüşemeyeceğini bildiğinden ağzını bozuyorsun demek. Siz boklu herifler yakında göreceksiniz. Cim sakinleşmeye çalıştı. Sana söylemek istememiştim bayım. Seninle dövüşmezdim zaten. Bizim birbirimize düşmemize gerek kalmadan yapacak çok işimiz var zaten. Şimdi adam gibi konuştun işte. İşim bitince biraz toprak atmak için sana yardım ederim. Bugün ne yapıyoruz? Bir bilgin var mı? Biz diye başlarken söze sustu Cim. Hiç bilmiyorum doğrusu dedi. London zamanı gelince söyler sanırım. London daha bir bok yapmadı. Hey, o kadar ortaya doğru gelme. Kalası kıracaksın. Kenara yanaş. London bir bok yapmadı daha. Şişine şişine dolaşıyor sadece. Bir bana ne dedi biliyor musun? London'ın çadırında sandık sandık mal varmış. Aklına ne gelirse. Konserve et, sardalye, şeftali kompostosu falan. Biz zavallı ırgatların yediklerimize elini bile sürmüyor. Yalan bu dedicim. Yine ukalalığa başladın öyle mi? Konserve tenekelerini görmeyen kalmamış. Yalan olduğunu sen nereden biliyorsun? O çadırdaydım ben. Yaralı olduğum için dün gece çadırında yatmama izin verdi. İçeride eski bir şiltiyle iki boş sandıktan başka bir şey yok. Ben anlamam arkadaş. Herkes çadırın şeftali kompostosu ve sardalya balığı dolu olduğunu söylüyor. Hatta dün gece birkaç kişi çadırı basacaklardı. Cim umutsuzca güldü. Ah domuzlar, iyi bir adam bulur bulmaz didik didik ediyorsunuz herifi. İşte yine millete sövmeye başladın. Hele bir iyileş, o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu anlarsın. Cim kalasının üzerinden kalktı. Blue Jean'inin düğmelerini ilikleyip dışarı çıktı. Ocakların kısa bacalarından çıkan gri duman 10-15 metre yükseliyor, sonra mantar gibi yayılıyordu. Gün doğusu sararmıştı artık. Başının üstünde gökyüzünde mavimsi bir renge bürünmüştü. Çadırlardan insanlar hızlı adımlarla çıkıyorlardı. Kampın uyanış sessizliği şimdi ayak sesleriyle, konuşmalarla, hareketlerle yer değiştirmişti. Çadırlardan birinin önünde siyah saçlı bir kadın başını geri atmış duruyordu. Boğazı bembeyazdı. Kolunun uzun, alınlı hareketleriyle saçını tarıyordu. Cim yanından geçerken bilmiş bilmiş gülümseyip, ''Günaydın'' dedi. Saçlarını taramaya ara vermemişti. Cim durdu. ''Hayır'' dedi kadın. ''Yalnızca günaydın'' dedim. ''Bana kendimi iyi hissettirdin'' dedi Cim. Kadının uzun beyaz boynuna, kesin çizgili çenesine baktı. ''Günaydın bir kere daha'' dedi. Kadının dudaklarının zevk dolu bir anlayışla kıvrıldığını gördü. Çadırın yanından geçerken dağınık saçlı baş yine dışarı uzandı. Kısık bir ses, ''Gel içeri çabuk, kocam gitti'' dedi. Cim kadına şöyle bir bakıp karşılık vermeden hızlı adımlarla uzaklaştı. İşçiler hurda ocakların başında toplanmışlar, ellerini ateşe tutuyorlar, sabırla büyük leğenlerdeki etli fasulyenin pişmesini bekliyorlardı. Cim bir su fıçısından bir teneke maşrabayla su alıp yüzünü, saçlarını ıslattı, ellerini ovuşturdu. Delikanlıyı gören Mac elinde bir yemek kutusuyla yanına geldi. ''Kutuyu yıkadım'' dedi. ''Neyin var Cim, pek keyifli görünüyorsun.'' ''Bir kadın gördüm.'' ''Göremezsin, o kadar zaman geçmedi aradan.'' Yalnızca gördüm diyorum, saçlarını tarıyordu. Garip bir şey. Bir insan bazen çok doğal bir şey yaparken şahane bir görüntü oluşturuyor ve bu bir daha hiç aklından çıkmıyor. Eli yüzü düzgün bir kadın görsem ben de keçileri kaçırırdım dedi Mac. Cim boş tenekeye baktı. Başını geriye atmıştı, saçlarını tarıyordu. Yüzünde garip bir gülümseme vardı. Biliyor musun Mac, annem Katolik'ti. Babam kiliselerden bizim kadar nefret ettiğinden pazarları kiliseye gitmezdi. Ama hafta ortasında babam işteyken bazı bazı giderdi. Ben küçükken beni de alırdı yanına. İşte o kadının yüzündeki o gülümseme. Sana bunu o yüzden anlatıyorum işte. Kilisede bir Meryem Ana vardı. Onun o bilmiş, sakin, kendinden emin gülümsemesi. Bir keresinde anneme onun neden öyle gülümsediğini sormuştum. Cennette olduğu için gülebilir o demişti annem. Bana kalırsa kıskanıyordu onu. Bir keresinde o Meryem Ana'ya bakarken başının çevresinde küçük kuşlar gibi dönüp duran yıldızlar gördüm. Ama gerçekten gördüm ve komik değil bu. Din de değil. Kitaplarda okuduğum yanılsama bu olsa gerek. Ama o yıldızları gördüm diyorum sana. Bu beni mutlu kılmıştı. Babam bilseydi bana çok kızardı ama o hiçbir zaman sürekli bir şeye bağlanamadı. Her şey boşunaydı onun için. Cim, sen günün birinde esaslı bir konuşmacı olacaksın. İnandırıcı bir sesin var. Şu anda içimden bir kilisede oturuyor olmak geldi. İyi bir şey bu. konuşmasını bilmek. Konuşarak bize taraftar toplarsan çok başarılı olursun. Meg su fıçısının yanına asılı duran temiz tenekeyi alıp suyla doldurdu ve içti. Gidelim bakalım yemek ısınmış mı? İşçiler sıra oluşturmuşlardı bile. Aşçılar kendilerine uzatılan tenekelere fasulye ve haşlanmış et parçaları koyuyorlardı. Meg ile Jim de kuyruğa girip sıralarını beklediler. Bütün yiyecek bu kadar mı diye sordu aşçı Meg. Bir öğünlük et ve fasulye daha var ama tuzumuz bitti. Yemeklerini yiyerek yürüdüler. Ağaçların üzerinden parıldayan güneş yere vurmuş, çadırları olduklarından daha derli toplu gösteriyordu. Hurda arabaların yanında Dantin bir grup grevciyle konuşmaktaydı. Gidelim bakalım neler oluyor dedi Meg. Arabaların durduğu yola doğru yürüdüler. Radyatörlerin üstü hafif hafif paslanmıştı. Lastiklerin bazıları inikti. Arabaların hepsinde sanki çok uzun zamandır orada duruyormuş gibi bir hava vardı. London eliyle selamladı kendilerini. Selam Meg, nasılsın Jim? İyiyim. Şu hurdalara bakıyorduk. Hangisini yola çıkarabiliriz diye. İçlerinde adam gibi bir tane bile yok. Kaç tane göndermeyi düşünüyorsun? 5 çift kadar. İkişer ikişer, birine bir şey olursa öteki bizimkileri toplayıp alsın diye. London eliyle işaret etti. Şu Hudson fena değil. 5 tane 4 silindirli Dodge var. Onlar tekerleklerini söksek şasileri üzerinde giderler. Benim T modelimde çalışıyor. Kapalı araba istemeyiz. Kapalı arabadan taş atılmaz. Şu kürek burunluya ne dersin, iş görür mü? Adamın biri önlerine çıktı. Elbette görür. Onu kış ortasında ta Louisiana'dan getirdim. Dağları aşarken motor ısınmadı bile. Hurda arabalar arasında yürüdüler. Bunlar manga liderler dedi London. Arabaların başlarına onları getiriyorum. Alacakları 5-6 kişiyi kendileri seçecekler. Güvenebilecekleri, dövüşten kaçmayan kişileri. Çok iyi dedi Meg. Onlara engel olmaya kalkışacakları şaşırım hani. Adamlardan biri Meg'e döndü. Bizi kimse durduramayacak. Bu kadar kararlısın ha? Bir iş çıksın da sen gör bizi. Biraz yürüyelim London dedi Meg. Bir dakika bekle hele. Az önce Anderson'ın oradan geldi bizimkiler. Anderson bütün gece sövmüş durmuş. Bu sabah da kasabanın yolunu tuttuğunda küfürün bini 1000 paraymış. Ben de başka bir şey beklemiyordum zaten. El nasılmış? El mi? Evet, Anderson'ın oğlu. Hani dövülen biri vardı ya. Bizimkiler gidip onu da görmüşler. Buraya gelmek istemiş ama yerinden kaldırmak istememişler. Bizden 2 kişi yanında bekliyor. London Mac'e yaklaşıp diğerlerinin duymaması için sesini alçalttı. Anderson nereye gidiyor dersin Mac? Kasabaya bizi kovdurmak için şikayete gidiyordur. Ambarına bizim yaktığımızı söyleyecektir herhalde. Öylesine korkmuş durumda ki öteki tarafa yaranmak için yapmayacağı yoktur. Burada mı dövüşeceğiz dersin ha? Bak sana ne düşündüğümü söyleyeyim. Bence ilk önce bizi korkutmak için birkaç kişi göndereceklerdir. Onlara karşı koyarız. Ardından kalabalık olarak geleceklerdir. Bizimkilerin ne durumda olduklarına bir bakarız o zaman. Eğer öfkeliyseler dövüşürüz ama korkuyor görünüyorlarsa fırsat bulabilirsek kaçarız. Meg, London'ın omzuna vurdu. Böyle olduğu takdirde sen, ben ve Jim çok çabuk ve çok uzağa kaçmalıyız. O kalabalık öldürecek bir kurban arar ve ellerine kimi geçirdiklerine pek bakmazlar. London adamlarına seslendi. Depolardaki bütün benzini boşaltıp seçtiğimiz arabalara doldurun. Motorların çalışıp çalışmadığını kontrol edin ama boşa benzin harcamayın. Arkasına döndü sonra. Yürüyelim biraz. Bu işi konuşmak istiyorum. Bizim çocuklar hakkında ne düşünüyorsun? Arabaların yanındakiler dövüşür ama ya ötekiler? Milletin ne zaman ne yapacağını bilseydim devlet başkanı olurdum dedi Meg. Bazı bildiklerim var ama kan kokusu onları coşturmaya yeter. Bir şey öldürsünler, isterse bir kedi olsun bu, öldürmeyi devam etmek isterler. Dövüş çıkar da ilk kanı bizimkiler akıtırsa esaslı bir çatışma olur. Ama ilk kaybı biz verirsek o zaman onları ağaç tepelerine tırmanırken görsem şaşmam. Biliyorum dedi London. Her şeyini bildiğin bir adam al. Onun gibi 10 tane daha al. Bir araya geldiklerinde ne yapacaklarını imkanı yok önceden kestiremezsin. Ne yapalım dersin ha? Bekleyip görelim mi? Öyle. Kalabalıklara alışkınsan olaylardan pek az önce ne olacağını kestirebilirsin. Havadan hissedersin bunu. Ama şunu da aklından çıkarma. Bizimkiler bozguna uğradığı anda kendini bir şeyin altına at ve orada kal. Bak iyi dinle. Torgas Irmağı'nın köprüsü altında ölü yapraklarla örtülü bir sığınak var. İçinde yiyecek ve battaniye olacak. Gideceği yer orası işte. Kalabalık uzun zaman öylesine çılgına dönmüş halde kalamaz. Kasabaya gittiğinde Center Caddesi'nde 42 numaraya git ve seni benim gönderdiğimi söyle. Liza ile çocuğu kurtaracak bir yol olsaydı, onların başına bir şey gelmesini istemem. Jim, sanki her şey sizin dediğiniz gibi olacakmış gibi konuşuyorsunuz diye söze karıştı. Şimdilik bir şey olmadı. Belki de olmayacak da. Belki de Anderson yanında kalacağı birini bulmaya gitmiştir. Şomağazlık ettiğimi farkındayım dedi Mac özür dilercesine. Belki de gerçekten bir şey olmayacak ama London değerli bir insan. Ona ihtiyacımız var. Bu hırgatların da öldürmelerini hiç istemem. İyi insanlar hepsi. Ama London'a ihtiyacımız var. London bize katılırsa bu grevi kaybetmeye değer. London pek memnun görünüyordu. Sen epey grevde bulundun Mac. Bu işler hep böyle midir? Ne münasebet. Burası iyice örgütlenmiş bir yer. Diğer ırgatlardan hiçbiri bizim greve katılmadılar. Mal sahipleri bizi yiyeceksiz bırakabildiler. Bu bizim baskıncılar bugün yakayı ele verirlerse işimiz bitiktir. Sen de onlarla gitmeyi düşünmüyorsun yalandın. Düşünüyorum elbette. Hiç dövüşe katılmadım daha. Bence senin gitmemen daha iyi olur dedi Mac. Sana burada ihtiyacımız olacak. Bugün bizi buradan atmaya çalışacaklardır. Sen burada olmazsan çocuklar korkup kaçabilirler. Başkan hala sensin London. Başkanın son dakikaya kadar en kalabalık grubun ortasında olması gerekli. Haydi şu arabaları yollayalım artık, tamam mı? Ortalıkta epey grev kırıcı var. Şimdiden çalışmaya başlamışlardır bile. London dönüp arabalara yürüdü. Hadi çocuklar atlayın bakalım. Mangı başları çadırlara koşup adamlarını topladılar. Hepsinin ellerinde taşlar, tahta parçaları, bir ikisinde de bıçak vardı. Tüm grevciler yolun kenarına çıkıp yüksek sesle konuşmaya, öğütler yağdırmaya başladılar. Canlarını okuyunca o, gebertin hepsini. Motorlar çalıştı. Seçilenler arabalara atlayıp yerlerini aldılar. London gürültünün kesilmesi için ellerini havaya kaldırdı. Üç çift şu yana, iki çift de şu yana diye bağırdı. Vitesler geçirildi. Arabalar hendeyi aşıp yola dizildiler. Baskıncılar ayağa kalkıp şapkalarını salladılar. Sopalarıyla havayı dövüp yumruklarını sıktılar. Arabalar iki yönde ağır ağır hareket etti. Kampta kalanlar arkalarından uzun bir süre bağırdılar. Arabalar gözden kaybolunca bağırış, çağırış da birden kesildi. Grevciler huzursuzca kalıverdiler oldukları yerde. Mac ile Jim kampa döndüler. Umarım bir şeyler yaparlar dedi Mac. Bize bir şey olur da karşı tarafa hiçbir şey olmazsa daha fazla dayanamayız. Haydi yürü Jim. Gidip moruk dene bakalım. Sonra da belki birkaç kişi toplar Ayla'yı görmeye gideriz. Ayla'ya bir söz vermiştim. Onu da biraz yüklendirmek gerekli. Ben biraz su bulmaya çalışacağım dedi London. Fışıdaki su tükenmek üzere. Jim öne geçti. Hastane çadırına doğru yürüdüler. Sabah güneşin içeri girmesi için çadır kanatları açılmış, kenarları bağlanmıştı. Yaşlı dene vuruyordu güneş. Yüzü bal mumu gibi saydamdı. Yanaklarından kalın mor damarlar fırlamıştı. Nasılsın den diye sordu Jim. Yaşlı adam zayıf bir sesle bir şeyler mırıldandı. Ne dedin diye Mac işitmek için adamın üzerine eğildi. Den'in dudakları bu kere daha belirgin bir biçimde kıpırdandı. Hiçbir şey yemedim. Vah zavallı diye bağırdı Jim. Sana hemen bir şeyler getireyim. Çadırın önüne doğru yürüdü. Mac, geliyorlar diye bağırdı. Kasaba yönünden gelen dört araba yolun ortasında durdu. London kalabalığı yararak koştu. Ne oldu? İlk arabanın sürücüsü aptal aptal sırıttı. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu şimdi. Geçemedik dedi sürücü. Yine sırıttı. Yolun üstünde barikat var. Önünüze barikat çıkarsa ezip geçmenizi söylemiştim size. Anlamıyorsun dedi sürücü. Önümüzde iki araba vardı. Barikata geldik. Barikatın ardında silahlı 20 kişi vardı. Adam heyecanla yutkundu. Göğsünde yıldız olan biri barikatın tepesine çıkıp bu ilçede grev gözcülüğü yasaktır. Geri dönün dedi. Bizim külüstür Hudson yandan geçmeye çalıştı ama hendeğe yuvarlandı. Bizimkiler döküldüler. Sonra senin dediğin gibi o kürek burunluya koştular. Arabada oturan diğerleri liderlerinin bu sözlerini başlarını sallayarak onaylıyorlardı. Devam et. London'ın sesi yumuşamıştı şimdi. Kürek burunlu barikatı devirmeye çalıştı. O zaman herifler gözyaşı bombası atıp kürek burnunun lastiklerini patlattılar. Bizimkiler öksürmeye başladı. Gazdan göz gözü görmüyordu. Karşıdaki herifler gaz maskelerini takıp üzerimize yürüdüler. Ellerinde en az 1000 tane kelepçe vardı. Adam yine sırıttı. Biz de geri döndük. Elimizden bir şey gelmezdi. Atacak doğru dürüst taşımız bile yoktu. Kürek burunludakilerin hepsini yakaladılar. Hayatımda bu kadar gaz görmemiştim. Adam başını kaldırdı. İşte ötekiler de dönüyorlar. Sanırım yolu iki tarafından tıkamışlar. Kalabalıktan garip, derinden bir iç çekişi yükseldi. İşçilerden bazıları sanki çok derin düşüncelerdeylermiş gibi başları önde çadırlara doğru yürüdüler. London Mac'e döndü. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Mac, arabaları meyve bahçeleri arasından geçirtip çıkartabilir miyiz dersin diye sordu. Her tarafı ablukaya almış olamazlar. London başını salladı. Toprak çok ıslak. 3 metre gitmeden çamura saplanır arabalar. Mac arabalardan birinin çamurluğuna atladı. Dinleyin arkadaşlar. Oradan geçmenin bir yolu var. Hepimiz birden gidip barikatlarını kafalarına geçirelim. Bizi buraya tıkamazlar, lanet olsun. Bir karşılık bir heyecan bekledi ama adamlar bakışlarını ondan kaçırarak her biri önce başkasının konuşmasını bekledi. Sonunda biri, dövüşecek hiçbir şey yok elimizde bayım, dedi. Silah ve gaza karşı ellerimizle dövüşemeyiz. Silah ver bize, o zaman dövüşürüz işte. Mekin öfkeden titriyordu sesi. Onların bizimkileri öldürmelerine, arkadaşlarımızın ambarlarını yakmalarına ses çıkarmıyorsunuz ve şimdi de dövüşmüyorsunuz öyle mi? Şimdi sizi sıkıştırdılar buraya. Yine de dövüşmüyorsunuz. Tuzağa kıstırılınca kahrolası bir sıçan bile karşı koymak için bir şeyler yapar. Umutsuzluk gaz bulutu gibi asılıydı havada. Aynı adam, bayım, gaz ve silaha karşı ellerimizle dövüşemeyiz dedi. Mekin öfkeden patlıyordu sesi. Siz korkaklardan 6 taneniz benimle dövüşür müsünüz çıplak ellerinizle ha? Ağzı titriyordu. Size yardım etmek, size bir şeyler vermek diye çığlığı andıran bir sesle bağırdı. London uzanıp Mac'i çamurluktan indirdi. Mac'in gözleri çılgın birinin gözleriydi şimdi. Kendini kurtarmaya çalıştı. Korkak orospu çocuklarını ben kendi ellerimle öldüreceğim diye haykırdı. Jim gelip arkadaşının öteki kolunu tuttu. Mac, Tanrı aşkına ne yaptığının farkında değilsin sen. Jim ile London, Mac'i aralarına alıp kalabalığın içinden geçirdiler. Millet başını utançla yere eğiyordu onlar geçerken. Birbirlerine iyi ama çıplak ellerimizle silah ve gaza karşı koyamayız diye mırıldanıyorlardı. Arabadakiler de otomobilleri yolda bırakıp diğerlerinin arasına karıştılar. Mac gevşemişti artık. London'ın çadırına sokulup şiltenin üzerine oturtulmasına ses çıkarmadı. Jim su kovasında ıslattığı bir bezle yüzünü silmeye çalıştı ama Mac bezi alıp yüzünü kendi sildi. Düzeldim artık dedi. Hiçbir şeye yaramam ben. Parti benden kurtulmalı artık. Kendimi kaybediyorum. Uykusuzluktan öleceksin dedi Jim. Biliyorum ama sorun bu değil. Bunlar kendi kendilerine yardım etmiyorlar. Bunlar gibi insanların çıplak elleriyle makineli tüfek yuvalarını saldırdıklarını gördüm ben. Oysa bunlar bugün burada birkaç acemi şerif yardımcısıyla bile dövüşmekten kaçıyorlar. Korkudan ödleri patlıyor. Jim, ben de onlar kadar kötüyüm. O çamurluğa onlara heyecan vermek için atlamıştım. Benim kafamı kullanmam gerekli ama o kahrolası koyunlar çileden çıkarttılar beni. Öfkelenmeye hakkın yoktu yoksa. Beni partiden kovmaları gerekli. London anlayışla. Ben de epey öfkelendim aslında dedi. Mac tek tek parmaklarına baktı. Çekip gitmek istiyorum buralardan diye üzüntüyle seslendi. Bir saman yığının içine kıvrılıp uyumak ve hepsinin canı cehenneme demek istiyorum. Biraz dinlenince gücünü yeniden toplarsın dedi Jim. Hadi şimdi yat uyu. Sana ihtiyacımız olunca uyandıracağız. Öyle değil mi London? Elbette. Sen uzan biraz haydi. Yapabileceğin hiçbir şey yok şimdi. Ben gidip manga başlarıyla konuşacağım. Belki de birkaç yürekli bulup gizlice barikatlara gireriz. Artık yenildik sayılır dedi Mac. Bizimkiler daha harekete geçemeden korkutuldular işte. Mac şilteye uzandı. Kan gerekli onlara diye mırıldandı. Kalabalığın bir şey öldürmesi gerekli. Ah tanrım, daha ilk baştan berbat ettim her şeyi ben. Gözlerini kapattı, sonra birdenbire açtı. Dinleyin, yakında şerif ya da bir başkası ziyaretimize gelecektir. Beni mutlaka uyandırın. Sakın herhangi bir ödün vermeyin onlara. Beni uyandırın. Mac bir kedi gibi gerindi. Ellerini başının arkasında kavuşturdu. Az sonra düzenli soluk alıp vermeye başlamıştı. Güneş çadır iplerinin gölgelerini çadırın üstüne düşürüyor, çadırın önünde yürümekten düzleşmiş toprağın üstüne güneş vuruyordu. Jim ile London dışarı çıktılar. Zavallı dedi London, uykuya ihtiyacı var. Böylesine uykusuzluktan bitkin düşmüş bir insan görmemiştim. Polislerin insanı çıldırtıncaya kadar uykusuz bıraktıklarını duymuştum. Uyandığı zaman değişir dedi Jim. Tanrım, yaşlı deneyi yiyecek bir şey götürecektim. Arabalar gelince unuttum. Hemen gideyim bari. Ben de gidip Liza'ya bakayım. Belki de o gidip yaşlı adama bakarsa daha iyi olur. Jim ocak başına gidip bir tenekeyi biraz fasulye doldurdu. Hastane çadırına döndü. Başıboş grevciler küçük küçük gruplar oluşturmuşlardı. Jim hastane çadırına baktı. Üçgen biçimindeki güneş lekesi uzamış, yataktan aşağı düşmüştü. Yaşlı Dean'in gözleri kapalı, solukları hafifti. Çadırın içinde ağır ağır ölmekte olan iltihaplı bir vücuttan yükselen soluğun garip, ekşimsi kokusu vardı. Jim adamın üzerine eğildi. "Dean, sana bir yiyecek şeyler getirdim." Dean gözlerini açtı. "İstemiyorum. Çiğneyecek gücüm kalmadı." "Yemen gerekli Dean. Güçlenmen için yemelisin. Gel başının altına bir yastık koyayım. Yemeğini ağzına veririm." "Güçlenmek istemiyorum. Burada yatmak istiyorum. Ormancıydım ben." Gözleri kapandı yine. Ağacın tepesine yükseldikçe küçük ağaçları, ikinci, üçüncü kuşak ağaçları altında görürdün. Sonra da güvenlik kemerine bağlardın. Adam derin derin içini çekti. Fısıltılarla konuşmayı sürdürdü. İçerideki güneş ışığının üstüne bir gölge düşünce Jim başını kaldırdı. Liza çadırın önünde duruyordu. Bebeği battaniyenin altındaydı. "Bebeğe bakmak bütün günümü alıyor zaten. Bir de gelip yaşlı bir adama bakmamı söyledi." "Şşt!" dedi Jim. Kızın Dean'in çökmüş yüzünü görebilmesi için doğruldu. Kız içeri girip boş bir yatağa oturdu. "Bilmiyordum. Ne yapmamı istersin?" "Hiçbir şey. Onun yanında otur yeter." "Onları hiç sevmem," dedi kız. "Kokuyu duyuyorum. O kokuyu iyi tanırım." Huzursuzca kıpırdandı. Bebeği kokudan korumak için yüzünü örttü. "Şşt!" dedi Jim. "Düzelir belki." "O kokuyu da düzelmez bir daha." "Bilir mi o kokuyu? Vücudunun bir parçası ölmüş bile." "Zavallıcık," dedi Jim. Gencin sesindeki bir şey kızın dikkatini çekmişti. Gözleri nemlendi. "Kalacağım peki. Daha önce de ölen insan gördüm ben. Bir zarar vermez.